Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz için. Evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz için, benim çalışma odama misafir geldiğiniz için ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerini hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, good morning, guten morgen, bonjour, buongiorno, dobri otro, cin dobre, yore geld, huamenta, selamun aleyküm, kalimera, sabah el hayır, boreda, habari, dilam şvidobisa, doginan, nihao, buenos dias, aloha. Ne diyorsunuz? Günaydın. Bilmiyorum yani, aslında bu bir denemeydi sabah yaptım. Kendimle de çok mücadele ettim dünden beri. Anlar mı insanlar acaba diye. Sonra dedim ki anlamamaları mümkün değil ki. Bugünkü yayının başlığı anladınız siz onu. Ve yayında sadece tanıtımında bir tek kare fotoğraf kullandım. Sosyal medyada çok dönen bir fotoğraf. Kim çekti bilmiyorum. Sahibini bilmiyorum. Ulaşmak, uzanmak çok zor oldu çünkü ona ama... tamamı geri vitesten oluşan bir araç donanımından bahsediyoruz. Ve şunu gördüm ben. Tek bir cümle söylemeden anlaşabilmek gerçekten bir lüks mü yoksa gerçek bir kabus mu yaşıyoruz biz? Çünkü bugün konuşacağımız şeyin medya düzeni olduğunu herkes anladı. Herkes kendine göre bir şeylerden bahsetti ve konuşacağımız konunun ne olduğu herkesin kafasında net. O zaman diğer dostları da çağıralım. Aşağıdan 3 noktaya dokunsun Periskop izleyicileri. Ben de sosyal medya üzerinden yapayım aynı şeyi. Hemen buradan çağıralım herkesi. Gelsinler, oturalım, birlikte konuşalım. Çünkü önemli bir şey. Neden? Ya sıkça aslında burada konuşuyoruz biz bu konuyu. Yani şundan bahsediyorum sürekli olarak. Arkadaşlar, medyanın özgür olması, Türkiye'de özgür gazetecilik yapılması sadece gazetecilerin hayatı için önemli değildir. Hatta daha çok halkın hayatı için önemlidir. Çünkü halkın haber alma özgürlüğünün önüne geçilmesi demektir bu. Ve doğru şekilde haber alamazsanız hayatınız da gerçeklikten kopar. Yani o hep konuştuğumuz algı ile olgu arasındaki fark var ya. Onlarla devam edersiniz. Olgular üzerinden değil de hayatta yaratılmış bir takım algılar hayatımızı ele geçirmeye başlar. Nedir onlar? Mesela iktidarın sınırsız bir gücü olduğu algısı. Doğru mudur? Yanlıştır kesinlikle. Ama yanlış olduğunu anlatabilmek için birileri konuşur sürekli. Mesela 4,5 yıldır burada yaptığım gibi 31 Mart seçimlerinden önce burada konuştuklarımızı hatırlayın. Ne konuşuluyordu o gün mesela? Hepimizin kafasında ne vardı? İşte silahlı suç örgütü liderlerinden bir tanesinin adamları sandıkları basacak. O sandıklarda ne oy verirseniz verin yok olacak. Hatırlıyorsunuz değil mi? Burada en çok mücadele ettiğimiz şey buydu. Ya kardeşim git sen oyunu ver, olmayacak böyle bir şey. Ama çırpınmamıza rağmen hala buna ikna olmayan insanlar vardı. Sonuçta insanlar sandığa gitti ve görüldü ki böyle bir şey olmadı. Üstelik bahsedilen o organize suç örgütünün lideri yurt dışına kaçtı şu anda. Niye? Hani o gün hayatımızı herkesin kanında duş alacak kadar net etkileyebileceğini söyleyen insan şu anda nerede? Bu bir algıydı ve bu algının topluma ele geçirmesinin önü açılıyordu. Sadece bu değil ki. Defalarca yaşadığımız başka olaylar. Yani hayatımıza herkesin hükmedebileceği gerçeği. Hayır, öyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Mesela burada ilk kez bu yayında duydunuz ve size şunu anlatmaya çalıştım. Ya kardeşim bu bir suç değil. Tam tersine senin kafana böyle yerleştirilmeye çalışılıyor. Sen hiçbir iktidarı sevmek ve desteklemek zorunda değilsin. Ya da herhangi bir muhalefet partisini. Böyle bir şansın yok. Hiç kimsenin yok. Eğer sana biri bunu dayatıyorsa tam tersine burada karşı çıkmak zorundasın. Bak dedim sana, ben bugünün iktidarını sevmiyorum. Sevmiyorum, desteklemiyorum. Bugünün iktidarının başındaki insanı hiç desteklemedim, hiç oy vermedim. Bundan sonra da oy vermeyeceğim. Niye? Çünkü Türkiye için uyguladığı politikaların tamamının yanlışlığını görüyorum. Ama bu ona birilerinin oy vereceği gerçeğini değiştirmez ki. Demokrasi dediğin bu zaten. Ama sen öbürünü söyleme özgürlüğünden vazgeçersen eğer, işte o zaman hayatın korkulara teslim olmuş olur senin. Medya tam da bu noktada devreye girer. Yani gücü o kadar fazla insanların kafasına kakar ve hep şunu söyler ki, bak sakın sesini çıkartma, sakın yaşa git ya, çok da uzatma. Ama demokrasi böyle bir şey değil. Ülke için iyilikle düşler kurmak böyle bir şey değil ki. Hepimizin farklı özellikleri var. Herkes hayata başka bir yerden bakıyor ve bu ülke için hayal kurmaya çalışıyoruz hepimiz. Daha iyi olalım, daha mutlu yaşayalım ama birlikte yaşayalım diye. Medya tam bu noktada devreye girer işte. Şu kolaycılıktan kaçınmak zorunda olduğumuzu defalarca burada anlatmaya çalıştım. Herkes bence buna çok dikkat etmeli. Çünkü bu çok büyük bir kolaycılık. Adı üstünde bir kolaycılık. Türkiye'de medya alanında her şey güllük gülistanlıktı, püripak devam ediyorduk. AKP geldi 2001'de kuruldu, yazın. Ertesi senede seçime girdi, iktidarı ele geçirdi, medya darmadağın oldu. Bu çok büyük bir yalan. Çok büyük bir yalan. Medya her zaman bozuktu Türkiye'de. Medya her zaman bozuktu. Tek parti döneminde de, çok partili siyasal hayata geçtiğimizde de, hatta medyanın ilk kurulduğu günlerde bile. Biliyor musunuz, bu ülkede ilk gazeteyi çıkartanlar, hani birilerinin çok övündüğü gibi her şeyi biz yaparız, Türkler biz yaparız, ulan alakası yok. Fransızlar çıkartıyor bu ülkede ilk gazeteyi. Niye çıkartıyorlar biliyor musunuz? Dertleri şu adamların. Yahu bunların yapacağı bir şey yok kardeşim. En azından Türkiye'de elçilikler, konsolosluklar kurmuş ülkelerin mensupları, burada yaşayan insanları birlikte oturalım, konuşalım, birbirimizden haberdar olalım diye yapıyorlar bunu. Sonra arkasından geliyor asıl bizim bildiğimiz işte takvimi ve vekayı falan. Onların hepsi ardından geliyor. Daha öncesinde böyle bir çalışma var. Ama Türkiye'de medya statüsünün bozulmasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uyguladığı çok farklı bir metot var. Ben özellikle üniversitelerden gelen çağrıları, bu işin profesyoneli olarak, bu işi sokaklarda yapmış bir adam olarak o çağrıların hiçbirini yanıtsız bırakmamaya çalışıyorum. Pek çok toplantıya katılamıyorum. Ben bu işi çok iyi bildiğim için değil, ben bu işi yaşayanlardan biri olduğum için gitmeye çalışıyorum. Ve her gittiğim yerde aynı şeyi anlatıyorum. Her gittiğim yerde. Bakın. Bu kolaycılığa kapılmayın. Ama bugünün statüsü nasıl yaşandı bunu da bilmek zorundasınız. İçinde olan bir insan olarak o toplantılarda anlattığımı bugün burada da anlatacağım size. Çünkü hepinizin kafasında bir şey uyanmak zorunda. Sadece CNN Türkiye boykot et diyerek bir şey becerebilmek mümkün değil. Medyanın hayatımızı nasıl yanlış yönlendirdiğini anlayabilmek için bugünün nasıl oluştuğunu görmemiz gerekiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde, yani 2002'nin 3 Kasım'ında, aslına bakarsanız Avrupa Birliği ile ilişkiler üzerinden giderek Türkiye'de özgürlüklerin önünü açacağı iddiasındaydı. Hatırlayın o meşhur 3Y işte, yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar, hepsiyle mücadele edeceğiz, askeri vesayet kaldıracağız, abarak gubarak falan, bütün bunlar konuşuldu ve insanlar açıkça prim verdi. Neden? Toplumun pek çok kesiminde, bakın unutmayın ve dikkat edin, o günün medyasından şikayet ederek ya özgürlüklerimiz yok oluyor algısı hakimdi çünkü. İnsanların çok büyük bir bölümü destek verdi. Herkesin farklı bir gerekçesi vardı. Kimi o gün işte atılan yazar kasalardan hareketle ekonominin düzeleceği düşüncesindeydi. Kimi siyasal özgürlüklerin önünün açılacağı düşüncesindeydi. Kimi sadece yetmez ama evetçiydi, 5 kuruş etmez salla. Ama herkes bir şekilde destek verdi bu hikayeye. Herkes dediğim, hani bu işi gerçekten destekleyenler için söylüyorum. Yoksa bunun gelişini görüp dışında duran insanlar yok muydu? Vardı tabii canım, olmaz olur mu? Yani ilk günden beri siyasal İslam'a bulaşmış bir iktidarın ne olursa olsun düzgün bir sonuç doğuramayacağını bilen ve söyleyen insanlar da vardı. Ben de bunlardan biriyim. Gururla söylüyorum bugün. Ama pek çok insan bu iktidara verdiği desteği aslında düzelme zannıyla verdi. Yani insanlar gidip oyu kullanırken bunu yaptılar. Ve ilk 4-5 sene aslında Türkiye'de medya konusunda Adalet ve Kalkınma Partisi tuhaf bir yöntem izledi. Bugüne kadar uygulananlara çok benzeyen bir şey değildi bu. Medya ile iyi geçinme dönemiydi bu. Medya ile iyi geçinme. Aslında ortada olan bir gerçek vardı ki medyanın kendisiyle iyi geçinmek zorunda bırakılacağı günlerin hazırlığıydı o. İlmek ilmek örüldü ve bir noktaya gelindi. İlk kırılma ne zamandır biliyor musunuz? İlk kırılma Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin isminin kullanılması dönemi. Yani benim de bu yayınlarda söylediğim gibi AKP diyenlerle AK Parti diyenler arasındaki mücadele. Önce Adalet ve Kalkınma Partisi buradan girdi. Çünkü elinde çok büyük bir koz vardı. Toplumda net bir konsensus oluşmuştu. İnsanların ne giyeceğine, nasıl yaşayacağına sen karar veremezsin. O da bunun üzerinden gitti. Ve dedi ki AK Parti'nin temel amacı budur. Üstelik biz ismimizi böyle tescil ettirdik. Siz de AK Parti demek zorundasınız. Yakup Keskin, bir saniye bekle güzel kardeşim, anlayacaksın. Oraya da gelecek zaten. Hepsi bir bütün bunun. Bu sadece bir Bülent Aydemir yayını değil. Gerek yok öyle bir yayın yapmaya. Ne demek bir insanın üzerinden yayın yapmak? Ve bu AKP AK Parti ayrımı öyle bir noktaya geldi ki bir gün gelip artık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticileri medyanın başındaki insanları açıkça tehdit etmeye başladılar. Dediler ki yayınlarınızda, yazılarınızda AKP yazmaya devam ederseniz reis bu saatten sonra sizin yayınlarınıza çıkmayacak. Sizin gazetelerinize haber yaptırmayacak. Bakın boykottan bahsediyor ya bugün birileri. Bugün birileri oturduğu yerden sallayıp duruyor ya, bu iş nereden geldi ya, nereye gitti ya falan filan diye konuşması. Hayır, gerek yok. Bu tehdit öyle açık bir hale geldi ki, mesela NTV bu konuda tehdit edildi. NTV bu konuda net şekilde tehdit edildi üstelik. Egemen Bağış, dönemin o zamanın başbakan danışmanlığını yapan, aynı zamanda işte hemen yakınındaki insanlar, bugünün Prag Büyükelçisi, en yakınındaki insanlardan bir Egemen Bağış, mesela NTV'ye yönelik tehdidin müsebbibi oydu. Açıkça söyledi, açıkça. Dedi ki AK Parti diyeceksiniz. Bir takım insanlar direndi buna. De bunlardan bir tanesi. Sonuçta bunu işinle ödüyorsun. O önemli değil. Zaten yayının sonunda demin Yakup Keskin'in söylediği, hani ya ne alakası var, ben öyle düşünmüştüm diye geldi ya, aynı yere geleceğiz zaten. Bir takım insanlar buna direndi. Gerekçe çok mu zordu gerçekten? AKP demek yerine AK Parti demek. Yani böyle dediğim için ben boncuk mu bulmuş durumdayım? Hayır, değil. Ama burada aslında çok net bir ifade vardı. Şimdi burada sabahın köründe oturup hiç kimseyle dil bilim üzerinden konuşup, mesela Sasür'den bahsedip, mesela Baudrillard'dan bahsedip insanlara bu dilin çözümlemesini yapacak falan değilim. Ama orada net bir ifade vardı. Ak sözüyle partinin yapacaklarının tamamını özdeşleştirmek. Yani yapılan her şey beyazdır, her şey aktır, her şey temizdir. Ve iş geldi, yüksele yüksele devam etti. En son olarak hatırlayın, bu ülkede 1 Mart tezkeresi konuşuldu. 1 Mart tezkeresi üzerinden vatanseverlik konuşulmadı mesela. Bugün patates soğan üzerinden bile vatanseverlik konuşuyoruz. Oysa o gün 1 Mart tezkeresi tartışılırken bundan 17 sene önce, rüya gibi değil mi? 17 sene önce bunlar konuşulurken Türkiye'de hiç kimse vatanseverlik tartışması yapmıyordu. Türkiye'nin işine yarar, yaramaz tartışmasındaydık biz. Bugün patates soğanın bile vatanseverlikle ölçülendirildiği bir dönem yaşıyoruz. Geldi geldi, her şeyin patladığı dönem, net şekilde patladığı dönem, iktidarla Fethullah Gülen cemaatinin ayrıştığı nokta oldu. Neden? O ana kadar birlikte yürüyen güçler artık yalnız yürümek zorunda kaldılar. Fethullah Gülen terör örgütünün elinde çok büyük bir kuvvet vardı. Neydi o? Kendi medyalarını oluşturmuşlardı bu dönemde. Üstelik kendi medyaları üzerinden müthiş para kazanıyorlardı bir yalan eşliğinde. Zaman gazetesinin 1 milyon 600 bin sattığı söyleniyordu bu ülkede. Günlük, bakın bu ülkede günlük toplam tirajın, günlük toplam tirajdan bahsediyorum, lütfen dikkat buyurun. 3,5 milyona çıktığı zaman insanlar davul çalıyordu. Ve adamlar diyordu ki 1 milyon 600 bin biz satıyoruz bunu. Kaç? 1 milyon 600 bin. Oysa herkes biliyordu ki devlet dairelerine takım takım o gazetelerden almak zorunlu gönüllülük esasıyla yapılıyordu. Bu kadar mı? Hayır. Pek çoğunu sabah kalktığınızda aslında hiç alakanız olmamasına rağmen yaşadığınız sitelerde, apartmanların girişlerinde tesadüfen Zaman Gazetesi buluyordunuz. Hatırlıyor musunuz? Tesadüfen. Zaman gazeteleri konuyordu. Ya okumasan da aman biz bırakıyoruz bak ne kadar şık gazete diye. Medyanın bu ayrışması için aslında Erdoğan'ın kurduğu çok ilginç bir sistem var. Bugüne kadar daha önce denendi aslında bu. Ama Erdoğan'ın stratejisiyle, ki kendi içinde tırnak içinde başarılıdır bu strateji, ilk kez yapılıyordu. Neydi o? Medyayı ele geçirmek yerine kendi medya organlarını kurmak. Nasıl yani? Televizyonlar, gazeteler oluşturmak. Ama hepinizin aklına aynı soru geliyor. İyi de kim okuyacak bunları? Onun o zaman o kadar taraftarı yoktu ki okuttuğuyla, izlettirdiğiyle bu parayı kazanması mümkün değil. Doğru, devlet olanakları. Yani kamu bankalarından gidecek reklamlar, basın ilan kurumundan çatır çatır gidecek reklamlar. Kimden? Başkalarından kısılarak. Yani bugünün bakışıyla çok daha kolay anlaşılsın diye söylüyorum. Bir güne ve evrensele reklam vermezseniz aslında sizin akşam gazetesine, sabah gazetesine verecek daha fazla reklamınız oluyor. Basit değil mi? O gün de o sistem uygulandı. Ama Tansu Çiller'in, Şeyda Yakın'ın söylediği gibi, Tansu Çiller'in de geçmişte denediği. Hani bugün bazılarınız diyorsunuz ya, gerçek bir demokrasi aşığı ya, Memduh Bey bayılıyorum diye. Kanal B'nin başında o vardı. Tansu Çiller denedi bunu. Tansu Çiller denedi. Ama onun strateji eksikliği şuydu. Bunu devlet eliyle güçlendirmeyi unuttu. Erdoğan bunu yaptı. Yani biz Kanal 24'ün, Star Gazetesi'nin, akşamın, takvimin, sabahın, güneşin, otun, çöpün hepsinin şişirildiğini gördük bir anda. Ve bunlar öyle bir şişirmeydi ki ellerinde para olduğu için her şeyi yapabiliyorlardı. Büyük promosyon kampanyaları değil söz ettiğim, tam tersine AKP ile AK Parti arasındaki farkın toplumların kafasına çakılmasından bahsediyorum. AK Parti, AK Parti. Hani bugün son 1,5-2 yıldır sürekli mücadele ediyoruz ya, ben bilinçli olarak söylüyorum. Başkan Erdoğan, başkan diyorum üstüne. Gerekçesi bu. Çünkü orada kafaya çakılması istenilen şey şu. Türkiye'de parlamenter demokrasi yok artık. Bu yalan. Böyle bir şey yok. Parlamenter sistemin karşısına çıkarttığın sistem çöktü. Çöktü. Çünkü onun işleme şansı yoktu ki. Saçma sapan bir sistem. Bir sistem düşünün ki en büyük savunucusu Burhan Kuzu. Başka bir şey demeye gerek var mı? Neyse, biz mevzuya dönelim. Gezi'de öyle bir kırılma yaşandı ki insanlar hayatlarına karışılmamasını istedikleri için o günün medyasını ilk kez protesto etmeye başladılar. Hani demiştik ya, kendi medyasını kurdu Adalet ve Kalkınma Partisi diye. Sonra ikinci bölüm başladı. Paraşütle insan indirmeler. Hatırlayın, geçmişte nereden çıktığını bile bilmediğiniz insanlar bir anda Türkiye'nin büyük gazetelerinde yazmaya başladılar. Sonradan onlar da demokrasi aşığı oldu, biliyorsunuz. Medya üzerindeki baskılar kabul edilemez diyen Akif Bekir mesela. Bugün hani büyük özgürlük, demokrasi güzellemeleri falan yapıyor ya, Ertuğrul Özkök getirtip gazetenin içine oturttu adamları tek tek. Ama bunlar paraşütle indirildi. O dönemde tavsiyeler yapılıyordu sadece. Bugünün en büyük medya gruplarından bir tanesinin sahibi, ki çok büyük hatadır, yayın içinde onu da konuşacağız. Bence Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en büyük hatalardan biridir. Doğan medyasının bugün Demirören grubuna satışı, çünkü oradaki marka değerini de yok etti. Özellikle Hürriyet üzerinden inandırıcılığını kaybetti. Ama bu insanlar takır takır oturmaya başladı. Ve Gezi'de insanlar hayatlarına karışılmamasını isterken ilk kez medyanın içinde yer almıyorum demeye başladı. Neden? Aslında bugün yanında başka bir fotoğraf kullanacaktım ama bugün hani size dedim ya, anladınız siz onu diye. O deneyi yapabilmek için kullanmadım. Bakın, Gezi'de en çok hafızamda kalan fotoğraflardan bir tanesi. Bir hanımefendi elinde bir döviz kaldırmıştı. Üzerinde şöyle yazıyordu: makyaj yapmadım, nasıl olsa akşam haberlerde çıkmayacak. Bu hepimizin hayatının aslında ne kadar net olduğunun göstergesiydi. O gün insanlar, gidip hatırlayın, gündüz çok önemli işler yapan insanlar, büyük paralar kazanan insanlar, öğleden sonra ya da öğle tatili arasında ya da öğleden sonra işten çıktıktan sonra gidip NTV'nin önünde protesto yapıyorlardı. Niye? Çünkü herkes anlamıştı ki bu medya aslında gerçeklikten bizi uzaklaştıran temel unsur. Yani büyük medya teorileri tartışmaya falan gerek yok. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra medyanın şekillenmesi, Amerikan sineması, Hollywood eliyle hayatımıza başka gerçeklerin sokulması falan, bunlardan bahsetmiyorum. Çok daha basit bir gerçeklikten. İnsanlar buna inandığı anda medyanın izlenmesinden vazgeçmeye başladı. Yavaş yavaş. Çünkü anladı ki ya buradan bir şey çıkmıyor kardeşim. Buradan bir şey çıkmıyor. Bana doğruyu söylemiyor ki bu insanlar. Tam o dönemde yeni yeni oluşan bir takım programlar türedi ve eş zamanlı olarak, aslında burada size o süreci de anlattım, medya ve tanıtımdan sorumlu genel başkan yardımcısı Hüseyin Çelik'ti. Onun döneminde bu talimat verildi ve denildi ki Erdoğan tarafından, hiçbir Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili, bakanı, çakanı başka bir siyasi partinin temsilcisiyle ekrana çıkmayacak. Bunun gerekçesi ne olabilir? Gerekçesi şuydu: tartışmaya girmeyeceksiniz. Çünkü tartışılacak bir şey yok. Tartışılmasına yol açarsınız böyle bir şey yaparsanız. Eyvallah. Bu da başladı ve bugünün hani çok demokrasi düşkünü medyası var ya, hiçbiri itiraz etmedi buna. Hiçbiri. Bakın, altını kalın çizgilerle çiziyorum. Hiçbiri. Aklınıza kim geliyorsa. Kimse sesini çıkartmadı. Kimse demedi ki ulan bu nasıl saçmalıktır ya? Bu nasıl bir saçmalıktır kardeşim? Hayır, böyle yaşanmaya başlandı. Ve işin daha da acısı, bugünün muhalefet partileri var ya, o gün de muhalefet yapan partiler, onlar da seslerini çıkartmadı. Mesela şunu demediler: bir dakika kardeşim, ben tek başıma konuşmak istemiyorum. Karşımda muhatabım yoksa ben oturup kimseyle konuşmam. Bunu hiç kimse demedi. Herkes medyanın algı yaratma özelliğini kendi açısından kullanmaya başladı bu dönemde. Ve çok ciddi ikinci kırılma, asıl belki burada koptu, 17-25 Aralık tapeleriyle. Bizim de bu yayına başlığı verme gerekçem olan, bundan 4,5 sene önce "seni üzdük mü patron" sözünü duyduk biz. "Seni üzdük mü patron" bugünün en büyük medya temsilcilerinden bir tanesinin babası o gün, o günün başbakanı ile yaptığı telefon konuşmasında, Tayyip Erdoğan'la yaptığı konuşmada, kendisini üzecek bir manşet çıkartan gazetesinden, Vatan Gazetesi'nden dolayı özür diliyor ve diyordu ki gözyaşları içinde: "Seni üzdük mü patron?" İyi de medya birinin üzülmesine ya da sevinmesine yol açmak için yoktur ki. İster üzülürsün, ister sevinirsin. Yani sen bir romanı hazırladığın zaman bunu sadece üzülmek isteyenler okusun diye çıkartabilir misin? Gazetelerde farklı değildir ki. Haberi veriyorsan eğer, yani olanı anlatıyorsan, insanlar üzülebilir, sevinebilir, ciddiye almayabilir. Bakar, dertlenir, kederlenir, çok hüzünlenir, kalkar, oynar. Kimse bilemez ki onu. Çünkü o sahiplik ilişkisi aldığınız andan itibaren alanla satan arasında kurulmuştur ve insanlar tavırlarında özgürdür. Yani bir televizyon programı izlerken yaşadıklarınızdan söz ediyorum. Elinizde kumanda olduğu için aslında orada özgürlüğü belirleyen sizsiniz. Devam edebilirsiniz ya da başka bir yere geçebilirsiniz. Bu değiştirmez hayatınızı. O sızan tapelerle birlikte insanlar artık net şekilde bambaşka görüşlere sahip oldu. Ne? Mesela biz Alo Fatih medyasını duyduk o gün. Hatırlıyor musunuz? Hafızalarımız çok zayıf bizim. Doğrudur. Bu yayının yapılma gerekçesi o zaten. Zaman zaman hatırlatabilmek. Öyle bir şeydi ki Alo Fatih denilen şey, iktidar eliyle bugün, hani dün yaşadığımız o olayın, o grubun, Habertürk'ün başına getirilen bir insan resmen talimatla, hatta bazı yerlerde talimata gerek kalmadan kendi kendine operasyonlar yapıyordu. Telefon geliyordu, anladım efendim, beyefendiyi çok üzmüşüz, hemen bir Fatih başka bir Fatih'e talimat veriyordu. Bugünün çok demokrasi kahramanı olan insanlar mesela Fatih Altaylı, hatırlayın, unutuyorsunuz çünkü bunları. O gün oy oranlarıyla oynayabileceğini, o günün önemli partilerinden bir tanesinin mesela MHP'nin oy oranıyla oynayabileceğini söylüyordu. Açık açık. Çünkü bugünün medyası o gün de pisti, ondan 30 sene önce de pisti. Çünkü medya iktidarla ilişki kurduğu andan itibaren, yani saf gazetecilikten çıktığı andan itibaren bozulmak zorundadır. Hayır, entropi falan konuşmayacağız burada. Her şey bozulmaya gider falan. Boş verin bunu ya. Boş verin. Ama biz bunların hepsini yaşadık, elimizle dokunduk. O gün başlayan kırılmada tuhaf bir şekilde bugün... Hani boykota konu olan CNN Türk var ya, CNN Türk oynattığı penguen belgeselinin yerine aslında insanların gözünde NTV'nin ilk kez alternatifi olarak görülmeye başlamıştı. Soru şu o zaman, ne değişti de biz 7 senenin sonunda oradan buraya kadar geldik? Değişen şey ortada kardeşim. Çünkü medya operasyonun 3. ayağı tamamlandı şu anda. Net. Nedir o? Hani oluşturulan, iktidarın kendi oluşturduğu televizyonları, radyoları, gazeteleri falan vardı ya, ya da paraşütle indirilenleri. Onlar bulundukları kurumlarda temizliğe başladılar. Yani Hürriyet gazetesinin yazarları sadece yazar olarak kalmadı artık. Mesela Ahmet Hakan, paraşütle bu gazeteye indirilen insan, üstelik bir değişim sonucu. Düşünün, Akif Bekir ile başlamış bir hareket Ahmet Hakan'la devam etti. Abdülkadir Selvi, hatta Fuat Bol'a kadar geldi. Yani... Söylüyorum, bakın, herkes aynı şekilde gazete okumuyor Türkiye'de. Evlerde gazete geleneği, her şey herkeste aynı değil. Çok özür dilerim. Ama mesela ben evine hep gazete giren bir insanım. Öyle bir çocukluğum oldu benim. Evimizde hep gazete okunurdu bizim. Gazeteyi net okuyan insanlara soruyorum. Hürriyet gazetesinin logosunu kaldırın ve çevirmeye başlayın sayfalarını. Ahmet Hakan'ı görün, Abdülkadir Selvi'yi görün. Arka sayfayı çevirip ondan sonra Fuat Bol'u görün. Hangi gazeteyi okuduğunuzu düşünürsünüz? Türkiye Gazetesi değil mi? İhlas grubunun gazetelerinden bir tanesi. Bunlar okunmaya başlandı. Bunlar görülmeye başlandı. Ve bu insanlar girdikten sonra medyanın niteliği bozuldu. Çünkü kendi dar dünyalarında aslında insanlara anlatacakları bir şey yok muydu? Vardı. Vardı. O çerçeve içinde yetiyordu. Ama düşüncenin, fikrin tartışıldığı gazetelerde bu insanların bulunma şansı yok. Çünkü fikir tartışması yapabilecek düzeyde değiller. O zaman medyanın bu bölümünü iyi satmamız gerekiyor. Ne yapılacak? 4. aşama, uçak seyahatleri. Yani muteber gazeteciler bunlardır, diğerleri kaka, at bunları. O zaman uçak için bir yarış başlayacak. Niye? Beyefendinin yanında olmak gerekiyor. Niye? Muteber oluyorsun. İnsanlar bu arada büyük, büyük, acayip acayip ikballer görmeye başladılar. Ankara temsilcileri oldular, genel yayın yönetmenleri oldular, uçağın baş misafirleri oldular. Az şey değil, nereden baktığınıza bağlı olarak. Ve bu 15 Temmuz darbe girişimiyle 2016 yılında son kırılmasını yaşadı. Öyle bir netlikteydi ki bu, bir dönemin cemaat eliyle şişirilen çok muteber insanlara arazi oldu. Hala konuşuyoruz burada işte. Hani biz Allah rızası için destek verdik, geç onu güzel kardeşim. Allah rızası falan yok bu işte. O zaman sadece şunu sor kendine. Ben Allah rızası için destek verirken bu şerefsizler nasıl öğrendi de darbe girişiminden 2 gün önce kaçtı? Soru bu. Hani şimdi güzelliyorlar ya kendilerini. Orada taksi şoförlüğü yapıyorlar. Taksi şoförü nasıl geçiniyor biliyor musun? Bana ne? Bana ne? Sen Türkiye'de bir insan 2300 lira asgari ücret alırken 600 lira doğalgaz parasını nasıl ödüyor biliyor musun? Üstelik bunu senin yarattığın bir düzende yapmak zorunda. Bunun farkında mısın? O yüzden ne yapıyorsan yap. Hiçbir önemi yok bunun. Bu kırılmayla birlikte aslında medya çok daha net hale geldi. Benden yana olanlar ve benim karşımda olanlar. Ne kadar benziyor değil mi? Benim %50'yi evde zor tutuyorum. Benim %50'li medyanın içinde de var. Ama %50'nin daha üzerinde bu oran. Belki 80'lerde, belki 90'larda hatta. Ama önemli değil. Çünkü haber gerçek bir şeydir kardeşim. Dokunduğun zaman vardır haber. Oluşuyordur. Onu görürsün, oluşumunu izlersin ama yine dokunabilirsin ona. Dün öyle büyük bir rezalet yaşadık ki biz. Gerçekten ağır bir rezalet. Eski milletvekili, şu anda Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanlarından, kaç tane olduğunu bilmediğimiz baş danışmanlarından bir tanesi, Gülşen Orhan Hanımefendi, Ağrı'da, Van'da Bahçesaray'da yaşanan çığın müsebbibi olarak gösterildi. Kim tarafından? Habertürk Televizyonu Ankara temsilcisi Bülent Aydemir tarafından. Ben Bülent'i tanırım, muhabirliğinden tanırım. Başbakanlık muhabirliği yaptığı dönemden, Sabah gazetesinden tanırım. Çok eski. Ve oradaki iddia, Bülent sabah yapılan bu programlardan bir tanesinde çıkıp konuşurken, Ebru Baki'nin yaptığı bir programda çıkıp konuşurken açık açık çatır çatır çatır çatır anlattı. Dedi ki, bakın bu bölümü unutuluyor. Çünkü bugün başka bir yerden temizlenmeye çalışılıyor. Dedi ki, ben bölgedeki insanlarla konuştum. Çok sayıda telefon konuşması yaptım. Ve oradan aldığım izlenimle şunu söyleyebilirim ki, Gülşen Orhan aslında ziyaretlerine devam edebilmek için yanına 4-5 tane, bakın 4-5 tane iş makinesi almış. Bu bile saçma gelmiyor insanlara. Bu nasıl bir şeydir ya? Yağmur yağıyor, bana bir şemsiye verin der gibi 4-5 tane devletin iş makinesinden bahsediyorsunuz siz. Almış ve orada ısrarla gidilmesi tehlikeli denilen yoldan gittiği için çığın düşmesi yaşanmış. Şimdi bu oldu. Ben de bunun üzerine sosyal medyada bir paylaşımda bulundum. Dedim ki Bülent'in iddiası çok ciddi. Çok ciddi. Mutlaka incelenmeli. Doğru mudur? Değil midir? Mutlaka incelenmeli. Ama daha önemlisi şu. Bu iddia incelenmesinin sonunda umarım işine mal olmaz. Oysa orada tedbir hemen alındı. Hemen kulaklar çekildi, enseye şaplak vuruldu. %100. Televizyonda hemen bir yayın icat edildi. Bakın bir yayın icat edildi. Hemen çıktı ve Bülent dedi ki ben yanlış anlaşıldım. Yanlış mı anlaşıldın? Bu sözde yanlış anlaşılacak bir şey yok ki. Yanlış anlayabileceğiniz bir cümle var mı? Allah rızası için söyleyin ya. Ya kime oy verdiğiniz önemli değil. Ne olur anlatın bana. Burada yanlış anlaşılacak tek bir cümle var mı? Yok. Dedi ki söylemediğim şeyler gündeme getirildi. Evet. Ve bir haksızlık yapıldı. Ben Sayın Gülşen Orhan'la da konuştum. Böyle bir şey olmadığını söyledi. Ben haber konusunda biraz erken davranmış olabilirim. Haber konusunda erken davranmak ne demektir ya? Çok özür diliyorum. Haber hani bahsettiğim bir televizyon dizisi değil ki senin. Erkenci gelsin. Öyle bir şey değil bu. Bir haber vardır ya da yoktur. Hani burada hep konuştuğumuz belagatin şehveti hikayesi var ya. Sözüne, ağzından çıkan söze aşık olmak ve o sözün ne kadar büyük bir kelam olduğundan hareketle kitleleri ben etkiliyorum, istediğimi söylerim gazıyla ağzından çıkana hakim olamamak. Bu eğer belagatin şehveti ise o zaman oturduğun koltuk sana ters. O programı yapamazsın. Yok eğer yaptığından geri adım atıyorsan, işte bak yayının başlığında kullanılan tek kare fotoğraf kimin neyi anlattığını gösterir. Konuşmaya gerek kalmaz. Bu gerçek bir kabustur o zaman. Ve bunu yapanın kimliğinin ne olduğu önemli değildir. Hangi cepheden yaptığı, nereden geri durduğu. Çünkü unutulan şey şu, yayının ikinci bölümünde size göstereceğim. Mesela Ahmet Hakan buradan şunu çıkartmış. Toplum çok kutuplaştı ya. Yani adam çıktı özür diledi. Özrünün kabulü tartışılır tamam ama ya tamam işte bundan bile insanlar ikna olmuyor. Niye ikna olalım ya? Atladığın yer şurası senin Ahmet Hakan. Bülent Aydemir o konuşmasının başında ben orada pek çok telefon konuşması yaptım. İnsanlarla konuştum diyor. Kimdir o konuşulan insanlar? Hadi onlarla konuşalım. Hadi buyurun. O insanlarla konuşalım ve haberi biz sıfırdan yapalım. Var mısınız? Haberi sıfırdan yapalım. Ve görelim Bülent Aydemir'in orada söylediği sözler gerçek miydi? Eğer gerçekse nasıl geri aldırıldı? Ya da sözler yalan mıydı? Nasıl o koltuğa oturtuldu? Bu kadar net değil mi? Bugünkü o geri vites fotoğrafı medyanın hali pürmelerini çok güzel niteler. Ama siz baktığınız zaman gördüğünüz şey boykot yapılacak tek bir şirket olmamalı. Çünkü eğer böyle bakarsanız yanılırsınız. Hepimiz yanılırız. Burada anlatılan şey bir algının, olguların tamamının önüne geçirilmesidir. Nedir o algı? Çok büyük bir güç var ve bu güç hepimizi tesir altına almış durumda. Yok öyle bir şey kardeşim. Yok. Önce kafana bunu sok. Yok öyle bir şey. Eğer olsaydı 31 Mart seçimlerinden sonra tek para kaynağına sahip olabilmek için İstanbul'da direnişine devam ederdi. O bahsedilen büyük güç var ya 807 bin fark yedi. 807 bin fark yedi tekrarlattığı seçimde. Yok öyle bir güç. İnanma buna. Eğer bu algının senin hayatını ele geçirmesine izin verirsen sen bu medyaya layıksın zaten. Yaptığın boykot da hiç kimsenin hiçbir işine yaramaz. Bu bir Bülent Aydemir yayını değildir. O Bülent Aydemir'in kendi derdidir. Anlatır, öyle oldu böyle oldu der. 30 sene sonra anılarını yazarken ya evet başımızdan da böyle şeyler geçti diye anlatır ya da anlatmaz. Bana ne? Bunun önemi yok. Ama biz kimden geldiğine bakmadan bu düzenin ne olduğunu konuşmaya devam edeceksek o zaman bunu söylemek zorundayız. Nasıl ki geçen hafta Elazığ Van depremi sırasında yapılan yanlış muhabirliği kim olduğuna bakmadan burada konuştuk. Bugün de yapmak zorundayız. Başka çaremiz yok ki. Çünkü yaşadığımızı anlamlandıramayız. Yaşadığımız son 20 yıllık dönem hepimizin hayatında olgulardan çok algıların öne çıkartıldığı, bunun için Göbels medyasının kullanıldığı bir döneme işaret ediyor. Ve bu döneme direnebilmek mümkün. İşte alternatif medya bu işe yarıyor. Ama sizin tercih etmeniz gerekiyor. Yani sadece kof bir ifadeyle CNN Türk boykot demek kimsenin bir işine yaramaz. Size bir cümle daha. Biliyor musunuz bu boykottan en çok üzülenler aslında bir şekilde ekran gücü bulan tipler oldu. Hayır sadece şunları kastetmiyorum. Hani adının altında hukukçu yazan sadece hukuk fakültesini bitirmiş onun dışında başka hiçbir özelliği olmayan insanlar var ya. İnanın onları kastetmiyorum. O değil derdim. Tam tersine hani muhalefetten gibi görünüp ekrana çıkan tipler en çok üzülenler onlar. Gerçekten. Ya çıkamayacağız biz şimdi ya ne yapacağız? Öbür kanallara hücum edelim o zaman. Öbür kanallarda yapılan programda bununla farklı değil ki. Her şey aynı. Üç aşağı beş yukarı aynı insanlardan bahsediyorsunuz. Size hep anlattığım bel üstü insanlar bunlar. Gezdiriliyor set halinde. Altılı olarak CNN'e götürüyorsun. Dörtlü olarak Habertürk'e indiriyorsun. İkili olarak modüler mobilya gibi ya. İkili olarak NTV'ye oturtuyorsun. Herkes burada. Hepsi. Daha ötesi yok. Gerek de yok ki zaten. Çünkü bu insanlar her şeyi konuşuluyor. Ama boykotun temel gerekçesi şu olmalı. Orada yapılan işlemlerin gerçeği anlatmak anlatamamanın ötesinde Türkiye'nin gündemiyle alakasının olmaması. Yani doğrunun konuşulmaması. Ve eğer buradan hareket ederseniz boykotun nerede olduğunun bir önemi yok. Sizin direnişinizin yani üretimden değil ama tüketimden gelen gücünüzün neleri sahip ettiğini, size neler getirdiğini göreceksiniz. Çok rahat göreceksiniz üstelik. Bakın bugün insanlar bir şey sayıyorlar. Bir para sayma makinesi gibi bir şey dijital ekranda. CNN Türk'ün şu kadar izleyicisi düştü. Ne kadar düştü? 5 milyondan 4 milyon 900 bine düşmüş. Ne diyorsun? Çok büyük kayıp gerçekten. Buna mı mutlu oluyorsun sen? Burada önemli olan o değil ki. Düşen 100 bin kişi değil ki. Sen bu işten ne kadar ikna oldun? Sen orada duyduklarına inanmamayı ne kadar kafana soktun benim için önemlisi bu. Kalanı geç ya. Bugün CNN Türk olur. Yarın A Haber olur. Başkası olur. Fark etmez. Ama şuna inanmayın. Şu goy goya gelmeyin. Bunların sonucu çok yoktur. Gerçekten yoktur. Türkiye'de çok önemli, çok desteklenen yazarlar gazetelerinden ayrıldığı zaman bir anda patlar insanlar. Bir daha o gazeteyi almayacağım, bir daha o televizyonu almayacağım. Bunların hepsi hikayedir. Bugüne kadar hiçbirinin vurucu hale geldiği de görülmemiştir maalesef. Burada asıl olan sizin bundan ne kadar etkilendiğiniz konusunda fikrinizin net olduğu ya da olmadığıdır. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Doğru, farklı görüşlerimiz var. Bunun bir sıkıntısı yok ki ya. Biz aynı ülkeyi seviyoruz. Farklı görüşlerle aynı ülke için güzel hayaller kuruyoruz hepimiz. Çünkü biz birlikte yaşamak istiyoruz. Bu kadar net. Evet farklıyız ama birlikte yaşarız. Çünkü demokrasi dediğim şey zaten bu. Daha ötesi değil. O zaman birbirimizden korkmadan konuşacağız. Tamam. Ne yapacağız? Mesela bu yayını nasıl sürdüreceğiz? Şöyle. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube kanalını açın. Oradaki arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yanındaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz. Benim kanalımdasınız. Bakın katıl diye bir tuş var orada. Eğer onu seçerseniz o aslında parasız olan bütün bu yayınlara isterseniz maddi destek verme olanağı sağlayacak size. Arzu ederseniz. Yanındaki zile dokunmayı yalnız mutlaka unutmayın. Çünkü o yayınlar başlamadan önce haber gelecek demektir. Ve ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını da anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz bugüne kadar hiç değişmedi. Emin olun bundan sonra da değişmeyecek. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Burada arkada gördüğünüz kitap değişmedi çünkü bitiremedim. Biraz daha okumam lazım ve farklı örneklerle gittiği için tamamını bitirmeden bir şey anlatmak çok doğru olmayacak. O yüzden müsaadenizle birkaç gün daha kalsın ama anlatacağım ben size kitabı. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz haftanın sonuna geldik artık. Pazartesi sabahı saat 9'da. Ölmezse kalırsam ben buradayım. Gelin hem hayatı konuşalım hem hafızalarımızı tazeleyelim. Herkese çok güzel bir gün. İkinci yayında görüşemeyeceklerimize şimdiden çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.